Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza ca ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamlar. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 14 Hisven 1401 Hicri Kameri, 1 Ramazan 1443 ve Miladi 3 Nisan 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Dr. Abbas Karaşi ile Ukrayna'nın NATO'ya üyelikten vazgeçmesi üzerine yapar röportaj, İran basından seçmeler, Kur'an-ı Kerim ile 30 gün Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları ve Neşubela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Mübarek Ramazan ayının ilk gününde Kur'an-ı Kerim ile Ünsiyet Meclisi İslam İnkılabı Rehberinin huzurunda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Reisi, İran, Irak'ın güvenlik ve bağımsızlığını destekliyor dedi. İran Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı mübarek Ramazan ayını İslam ülkelerine kutladılar. Guterres ile telefonda görüşen Emir Abdullahyan, Viyana görüşmelerinde anlaşmaya varmak yakındır dedi. İran, Herat'taki terör saldırısını şiddetle kınadı. Şimdi haberler.
Mübarek Ramazan ayının ilk gününde Kur'an-ı Kerim ile Ünsiyet Meclisi İslam İnkılabı Rehberi'nin huzurunda düzenlendi. İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamene'nin huzurunda bir grup üstün başarılı karinin katılımı ile İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlenen mecliste sağlık protokollerine uyuldu. Merasim Hamene.ir sitesi ve İrib'in kanallarından canlı olarak yayınlandı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e bugün Irak Cumhurbaşkanı Barham Salih ile telefonda yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'ın birliği, bağımsızlığı, güvenliği ve bölgesel ve uluslararası konumunun güçlenmesini desteklediğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Reis'i mübarek Ramazan ayını Irak milleti ve tüm dünya Müslümanlarına kutlayarak Irak'ta en ufak olayın tüm bölge ülkelerinin zararına olduğunu ifade etti. Tahran ve Bağdat'ın sadece komşuluk ilişkileri değil, iki milletin kardeşçe bir akrabalık ilişkine sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülkenin ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesi noktasında iyi adımların atıldığını, İran'ın Irak ile çeşitli alanlarda işbirliği ve münasebetlerin gelişmesini sıcak karşıladığını kaydetti. Cumhurbaşkanı ayrıca yabancıların müdahalesi olmadan bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için çaba gösterilmesine vurgu yaparak, zaman ilerledikçe İslam İnkılabı rehberinin Amerika'nın Irak dahil bölgenin Müslüman milletlerine acımadığına dair sözlerinin haklılığını kanıtladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Reisi bölgede Amerika ve Siyonist rejimin sultacı hedeflerine yönelik gaflette bulunan herhangi bir ülkenin hem kendi milletinin menfaatlerini çiğnediğini hem de Müslüman milletlerin gazabına uğrayacağını vurguladı. Irak Cumhurbaşkanı da Ramazan ayının gelmesini kutlayarak İran ve Irak'ın bölgesel sorunların çözümü için ortak işbirliğine vurgu yaptı. Salih ayrıca iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinin önemini hatırlattı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve İslami Şura Meclis Başkanı mübarek Ramazan ayının gelmesini İslam ülkelerine kutladılar. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İslam ülkeleri liderlerine gönderdi, ayrı ayrı mesajlarda Ramazan ayını tebrik etti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İslam ülkelerinin liderlerine gönderdi, ayrı ayrı tebrik mesajında Kur'an'ın indirildiği ve insanın kaderinin Kadir Gecesi gibi bir gecede belirlendiği bir mübarek ay, Müslümanlar ve Allah'ın salih kullarının günahtan sakınmaları, nefislerini arındırmaları, takva sahibi olmaları ve Allah'a yakınlaşmaları için bir fırsattır dedi. Cumhurbaşkanı Reisi merhamet ve mağfiret dolu bu ayın bereketiyle İslam ülkelerinin lider ve düşünürlerinin çabaları ile Müslüman milletler arasında artan gönül birlikteliği ve dayanışmanın birliğin güçlenmesi için etkili adımlar atılması ümidini dile getirdi. Tekfirci terör örgütlerinin yanı sıra bölücü akımların ortadan kaldırılması dileğinde bulunan reisi, umarız Filistin başta olmak üzere tüm dünyada zulüm ile adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını, barış ve güvenliğin tesis edilmesine tanık oluruz ifadesini kullandı. İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da İslam ülkeleri meclis başkanlarına gönderdiği tebrik mesajında mübarek Ramazan ayının insanın ruhunun yükselişi ve hangi ırk, renk ve milliyetten olursa olsun Müslümanlar arasında kardeşlik, işbirliğiyle dayanışmanın güçlenmesi için değerli bir fırsat olduğunu vurguladı. Galibaf İslam ümmeti arasında birlik ve beraberliğin İslam dünyası üzerinde pekişmesi ve güçlenmesini temenni etti. Bugün İslam İran'da mübarek Ramazan ayının ilk günüydü.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah'ı yan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda yaptığı görüşmede İran'ın Viyana görüşmelerindeki önerilerin Avrupa Birliği üzerinden Amerikalı tarafa iletildiğini, artık topun Amerikan sahasında olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Emir Abdullahyan, Yemen'de geçici ateşkesin sağlanmasından duyduğum memnuniyeti dile getirerek, Genel Sekreter'e bu konuda rolü için teşekkür etti ve Yemen'de barış ve istikrara yönelik temel adımların atılmasının, özellikle kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının zamanı geldi dedi. Yemen'deki krizin çözümüne ve ülkedeki savaşın sona ermesine yönelik İran'ın desteğinin devam ettiğini belirten Emir Abdullahyan, umarız ateşkesin sağlanmasıyla birlikte Yemen kuşatması da son bulur. Bu önemli fırsat kaçırılmamalıdır ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in bölge ziyaretini olumlu karşılayan Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Yemen'deki ateşkesi destekleyen açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak Suudilerin Yemen'e yönelik saldırılarını dikkate alınmayan tek taraflı bir açıklamanın yapıcı olmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Yemen halkına insani yardım göndermenin önemini vurguladı. Bakan Emir Abdullahyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen nükleer anlaşma müzakere hususunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bilgi vererek, müzakerelerde anlaşmaya yakınız ve masada geri kalan konular konusundaki önerilerimizi Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi aracılığıyla Amerika'ya ilettik, şimdi top Amerikan sahasında açıklamasını yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Viyana'da yapılan görüşmelerin önemine vurguladı ve tarafların bir an önce anlaşmaya varmalarını umduğunu kaydetti. İki taraf Afganistan ve Ukrayna dahil olmak üzere diğer konuları, uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulundular.
İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hucestemir, yaptırımlara rağmen ülkenin petrol ihracatının %40 arttığını duyurdu. Basın mensuplarına konuşan İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hucestemir, ülkenin petrol ihracatının %40 arttığını duyurdu. Petrol üretim kapasitesinin yaptırımlardan önceki seviyeye ulaştığını belirten Hucestemir, bu önemli gelişme yaptırımlar ve ekonomik baskılar koşullarında gerçekleşti dedi. Daha önce İran Petrol Bakanı Cevad Hoca, ülkenin ham petrol üretiminin günlük 3.8 milyon varile ulaştığını duyurmuştu. Fars Körfezi'ndeki Güney Pars doğalgaz sahasında günlük üretimin 705 milyon metreküp'e ulaştığını bildiren Hoca, bu sene ihracat rakamlarını artırmaya hazır olduklarını ifade etmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Herat kendini bir masum insanlara yönelik düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade bugün yaptığı açıklamada Herat'ın Cibril kasabasında düzenlenen ve bazı sivillerin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını şiddetle kınayarak terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ve Afganistan halkı için başsağlığı dileyip bu saldırının bir kez daha İslam ümmeti düşmanlarının tefrik amaçlı komploları hakkında uyarıda bulundu. Yetkili, Taliban geçici yönetiminin sivillerin güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olduğunu hatırlatarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'daki Müslüman kardeşlerin dayanışma, istişare ve işbirliğiyle düşmanlarının komplosunu başa çıkacağından emin olduğunu ifade etti. Cuma günü Herat'ın Cibril bölgesinde düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 38 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 1275 yeni vaka tespit edildi duyuruldu. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140.315'e, vaka sayısı 7.167.646'ya yükseldi. Virüse yakalanan hastalardan 1667'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar yaşayan hasta sayısı 6.886.942'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Hakkari'de bir Türk askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'de Derecik Çayı'na düşerek kaybolan piyade Aslimi Abdullah Kürşat Kopya'nın cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 31 Mart tarihinde akşam saatlerinde Şemdinli Hakkari bölgesinde devriye görevi icra eden ulusuda görev yapan piyade Aslimen Abdullah Kürşat Kopşen Derecik Çayı'na düşerek kaybolmuş, bölgede derhal havadan ve karadan yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. 2 Nisan 2022 tarihinde bölgede yapılan arama kurtarma faaliyetleri sonucunda piyade Aslimen Abdullah Kürşat Kopşen'in naaşına ulaşılmıştır denildi.
İşgal rejimi askerlerince Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. Son günlerde Filistinlilerin feda eylemlerinin artmasından endişe duyan işgal rejimi askerleri Filistinlilere karşı saldırılarını tırmandırmıştır. İşgal askerleri dün sabah Cenin'in güneyinde 3 Filistinli şehit etti. Kudüs kent merkezindeki Babul Amud bölgesinde dün akşam işgal güçleriyle Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşandı. İşgal güçlerinin Ramazan ayının ilk gününde kapının her iki tarafına demir barikat yerleştirmesi üzerine bölgede gerginliğin yükseldiği kaydedildi. İşgal güçleri dün akşam Kudüs'ün Babul Amud bölgesinde Filistinli 4 genci gözaltına aldı. Yerel kaynaklar işgal güçlerinin gençleri gözaltına almadan önce darp ettiğini ve daha önce aynı bölgede bir Filistinli'yi gözaltına aldığını kaydetti. Kaynaklar binlerce Filistinli yası ve teravih namazlarının ardından Mescid-i Aksa'dan çıkarken işgal güçlerinin Babul Amud bölgesinde yoğun bir şekilde bulunduğunu söyledi. Eski Belde semtinde ve Babul Amud bölgesinde gerginlik yaşandığını da belirten kaynaklar, işgal güçleri Filistinli gençlerin toplanmasını engelleme bahanesiyle bölgeye demir barikatlar yerleştirdiğini bildirdi. İşgal güçlenen bölgede oturan gençleri dağıtmak amacıyla zaman zaman Babul Amud'a baskın düzenlendi ifade ediliyor. Bu arada işgal güçleri Silvan'ın Aynul Levze mahallesine baskın düzenleyerek Filistin gençlerin üzerine plastik mermilerle ateş açtı ve ses bombası attı. Ramazan'ın ilk günü Kudüs'ten, Batı Şeria'dan ve 1948'de işgal edilen topraklardan yaklaşık 50 bin kişi yatsı ve teravih namazlarını Mescid-i Aksa'da kıldı. Öte yandan Siyonist rejim askerleri bugün sabah mübarek Ramazan ayının ilk günlerinde Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına baskın düzenleyerek çok sayıda Filistin'i gözaltına aldılar.
Hamas Siyasi Büro Başkanı ve İslami Cihad Genel Sekreteri Siyonistlerin son girişimleri hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hamas lideri İsmail Haniye bugün İslami Cihad lideri Ziyaddin Halil ile telefonda yaptığı görüşmede Filistinlilerin işgal topraklarını gelinde düzenlenen özellikle son günde 3 Filistinli mücahidin şehit olduğu Cenin'de Siyonistler karşısında gösterdiği direnişi övdü. Haniye ayrıca Kudüs subayları mücahitlerinin şehadeti dolayısıyla taziyede bulunarak Filistin milletinin durumu doğru yolda ileri götürülmekte olup direnişin işgal altındaki milletin kesin hakkı olduğunu kanıtladığını, işgalcilerin yok edilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede Haniye'nin hala ayrıca tüm Filistinli gruplar arasında işgalcilerle mücadele amacıyla sahada ve siyaset arenasında işbirliği ve koordinasyonun sürmesine vurgu yaptı. Öte yandan İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Ennihal'e işgal güçlerinin Cenin'de şehit ettiği gençleri selamlayarak direnişin özgür ve cesur insanların etrafında toplandığı seçenek olduğunu söyledi. Ennihal'e dün akşam yaptığı konuşmada da orucun üzerimize farz kılındığı gibi cihadın da farz kılındığı mübarek Ramazan ayında Cenin'de şehit düşen kardeşlerimin ve tüm şehitlerin önünde eğiliyorum dedi. Şehitlerin önceki gece cihat ayetini ve oruç ayetini bir araya getirdiklerini ifade eden Ennihal'e Filistin halkının kahramanlığının şahidi olarak kalacak Cenin Kampı Savaşı'nın 20. yıl dönümünde koştuğunu hatırlattı. Mücahitlerin Batı Şeria'da fedakarlığın ve kahramanlığın en güzel örneklerini ortaya koyduklarına işaret eden Ennihal'e Allah'ın yardımının geleceğine inanarak şehitlerin vasiyetlerini yerine getirmeye ve yollarından yürümeye davet etti. İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Kudüs'ü ve Filistin'in tamamını işgalden kurtarana kadar yollarına devam edecekleri sözünü verdi. İşgal güçleri dün Cenin'in güneyindeki Arrabe kavşağında Filistinli 3 genci şehit etti. İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs müfrezeleri işgal güçlerince şehit edilen 30 yaşındaki Sayıp Abahir'i, 24 yaşındaki Halil Tavalib'i ve 25 yaşındaki Seyf Ebu Lübden'in mücahitlerinden olduğunu açıkladı.
İşgal rejimi İsrail ordu sözcüsü Ran Kuaf bu rejimin Batı Şeria üzerinde operasyonlarını tırmandırdığını belirtirken işgal güçlerinin Gazze'de her türlü operasyona hazır olduğunu ifade etti. Siyonist rejim ordu sözcüsü bugün yaptığı açıklamada Siyonist rejim ordusunun A, B ve C bölgelere dahil Batı Şeria'daki operasyonunu tırmandırdığını ve olası gerilimin tırmanmasına karşı hazırlıklı olup hava savunma sistemlerine konuşlandırdıklarını söyledi. İşgal ordusu yetkisi Siyonist rejimin ırkçı duvarının tamamlanması için çalıştığını ifade etti. İşgal rejimi Filistinli işçilerin işgal topraklarına girilmesini engellemek için duvar inşa etmekte. Siyonist rejimin cinayetlerine karşı Filistinliler son günlerde fida eylemlerine hız vermiştir.
Lübnan, Hizbullah ve Emel hareketleri Lübnan hükümetinden İran Dışişleri Bakanı Lübnan elektrik ihtiyacının karşılanmasına ilişkin önerisini bir an evvel kabul edip Amerikan Büyükelçisi'nin vaatlerini beklememesini istedi. Lübnan'ın son aylarda enerji sektöründe yakıt sıkıntısı yüzünden şiddetli krizler içinde bulunmakta. Bu durum evlerde ve devlet kuruluşlarında elektriğin uzun süre kesilmesine yol açıyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah son sıralarda bir Beyrut'ta yaptığı ziyarette İran ile Lübnan ilişkilerini mümtaz olarak niteleyerek Tahran'ın Lübnan'da iki elektrik santrali kurmaya hazır olduğunu bildirmişti.
Pakistan Başbakanı İmran Khan, parlamentonun Amerika ile koordine edilen kendini orası görevden almasını kabul etmeyeceklerini belirtti. Pakistan'da muhaliflerin Başbakan Khan'ın görevden alınması yönünde girişimlerde bulunması sonrası parlamentonun feshedilmesi kararı alındı. Ülkede 90 gün içinde erken seçim yapılacak. Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın görevden alınması için muhalefetin oylama yapılması çaresiyle başlayan gelenek parlamentonun feshedilmesiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Arif Alvi Khan'ın çağrısı üzerine parlamentoyu feshetti ve erken seçim kararı aldı. Ülkedeki anayasaya göre yaptırımları parlamentonun feshedilmesi durumunda seçimlerin 90 gün içinde yapılması gerekiyor. Pakistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı muhalefetten meclise Khan için düzenlenmesini istediklerini, güvensizlik oylamasının da anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmişti. Muhalefet bloğu Pakistan Halk Partisi'nin lideri, parlamentonun fesih kararından hemen önce Birleşik Muhalefet Parlamentoyu tek erk etmiyor. Avukatlarımız ise Yargıtay'a gidiyorlar. Tüm kurumlara Pakistan'ın anayasasına da koruma, savunma ve uygulama çağrısında bulunuyoruz açıklamasını yaptı.
Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde polis pazar sabahı şehir merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu duyurdu.
Avrupa Birliği Rusya'ya karşı eylemlerinin devamında Ukrayna savaşı gerekçesiyle yeni yaptırımlar uyguluyor.
Ve son haberimiz Kremlin sözcüsü doğalgaz karşılığındaki ödemelerin rubleyle yapılması hakkındaki kararın birilerinin burnuna fisk yapmak için değil yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın sahip olduğu dolar ve euro cinsinden paralara el konulmaması için alındığını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız gün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Batıların Rusya'ya yaptırımlarını baykat etmesi etrafında. Avrupa ülkeleri Rusya doğal gazını satın almak için bizzat Moskova'ya uyguladıkları yaptırımları bypass etmek zorunda kalıyorlar. Üstelik Kremlin'in doğal gaz ödemelerini rubleyle yapılması için belirlediği süreye karşı Avrupalıların tepkisi kesin muhalefetten giderek uzaklaşıyor. Aslında Avrupa Rusya doğal gazın alternatifi belirlemiyor ve geri dönüş yolunu açık tutuyor. Almanya resmen doğal gaz ödemelerini rubleyle yapılmasını resmen kabul etmese de Alman firmalarına bu konuda özgürlük tanıyor. Fransa'da doğalgaz ödemelerinin Gazprom Bank gibi bir bankalara euro ile yapma imkanından söz ediyor. Böylece euro'nun rubleye dönüşü bu bankada yapılır ve doğalgaz sevkiyatı devam eder. Böylece Avrupalıların Ukrayna'ya saldırı bahanesiyle bizzat Moskova'ya uyguladıkları ve diğer ülkeleri de bu yönde hareket etmeye teşvik ettikleri yaptırımları bypass etmeye çalıştıkları görülüyor. Tabii ki Rusya'nın Avrupa ülkelerinin bu kararına verdiği tepki bir nevi göz ardı etmek sayılır. Zira Moskova'nın tanıdığı sürenin bitmesinden bir gün geçerken hala Avrupa'ya doğalgaz aktarımı devam ediyor. Hatta 1 Nisan günü son 4 ayın en yüksek oranına ulaştı. Aslında Moskova'nın doğalgaz ödemelerinin rubleyle yapılması konusundaki kararı rublenin dolar karşısında değer kazanmasıydı ve bu konuda hedefine ulaştı. Fakat konunun bir diğer yanı da Avrupa'nın Rusya doğalgazına bağlılığı ve alternatifi olmadığını göstermekti ki Rusya bu konuda da hedefine ulaştı. Bu bağlamda Almanya Dışişleri Bakanı Berlin ve diğer Avrupa ülkelerinin Rusya'nın enerji sektörüne aşırı bağlılığını eski hükümetler ve Avrupa'nın bizzat hatası olduğunu belirtiyor. Almanya Dışişleri Bakanı şöyle diyor, Almanya Rusya'ya çok bağımlıdır. Bu sadece Avrupa'nın değil ülkemizin de önceki hükümetlerdeki hatasıdır. Avrupa özellikle enerji sektöründe ortak değerleri olmayan bir ülkeye bu kadar bağımlı olmamalı. Bedeli ödememiz gerekse bile artık bu bağımlılığın bitmesi gerekiyor.
Ekonomik analistler Rusya'nın rublenin değerini artırma temel hedefine ulaşma çabalarının başarılı olduğunu ve Avrupalıların artık kendi yaptırımlarını bypass etmek zorunda kaldıklarını vurguluyor. Gerçi bazıları her iki tarafın çıkarını sağlayacak bazı mekanizmaların varlığından söz ediyorlar. Aynı zamanda Avrupa ülkelerinin Rusya doğalgazına bağımlılık derecesine orantılı olarak tepkilerinin türü de farklıdır. Rusya'nın doğalgaz kesintilerine veya azalmasına karşı daha az savunmasız olan ülkeler Moskova'ya karşı daha sert bir siyasi duruş sergiliyorlar. Buna karşılık Rusya'dan ithal edilen, enerjiye bağımlı olan Avusturya, Macaristan ve Almanya gibi ülkeler kendi çıkarlarına en uygun yaklaşım pozisyonları benimsemek zorundadırlar. Ekonomi meseleler uzmanı Yunus Belfella, doğal gaz ödemeleri konusunda Rusya'nın talebine karşı Avrupalıların seçenekleri hakkında şöyle diyor. Avrupalı taraf için meselenin çözümü ya rubleye dayanan ticari yaptırımlardır ki bu çok zor bir iştir veya alternatif peşinde olmaktır. Alternatifler finansal havaleler veya Türkiye gibi araçlarla oluşabilir. Veya Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatı giderek azalmaktadır ki bu da çok zordur. Zira Avrupa ülkelerinin doğal gaz rezervleri sadece 3 aylık bir süre için yeterlidir ve Rusya'dan doğal gaz ithalatını tamamen durdurmaları ise imkansızdır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise iki aylık ateşkes Arabistan'ın ihyası mı yoksa savaşın bitiş başlangıcı mı etrafında? Birleşmiş Milletler'in Yemen Özel Temsilcisi Hans Grunberg, Yemen'de çatışan tarafların Birleşmiş Milletler önerisi üzerine 2 aylık ateşkes konusunda anlaştığını ve ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatte 19'da yürürlüğe gireceğini açıkladı. Grunberg, tarafların akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda anlaştığını belirtti. Tarafların Taiz'de ve Yemen'deki diğer vilayetlerde yolların açılması ve Birleşmiş Milletler himayesinde bir araya gelmeyi kabul ettiğini de ifade eden Grunberg, ateşkesin tarafların rızası doğrultusunda 2 aylık sürenin ardından yenilenebileceğini kaydetti. Yemen Savaşı'nın 8. yılına girmesiyle birlikte Ensarullah Savaşı durdurmak için inisiyatifli davrandı ve Suudi koalisyonla Riyad oturumu ile savaşın durduğunu duyurdu. İki aylık ateşkes her iki tarafın mübarek Ramazan'ında savaşı durdurma hazırlıklarının sonucudur. Birinci konu Yemen sınırları içindeki ve dışındaki tüm hava, kara ve deniz askeri saldırı operasyonlarını durdurmasının yanı sıra yakıt taşıyan gemilerin Hudeyde limanlarına girişi ve bölgede belirlenen noktalardan Sana Havalimanı'na giriş ve çıkış yapan ticari uçuşların yapılmasını kapsayan ateşkes anlaşmasının içeriğidir. Başka bir ifadeyle savaşın durması ve kuşatmanın kaldırılmasından oluşan Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin her iki şartı anlaşmaya alınmıştır. Buna rağmen Yemen kuşatması şartlı olarak durdurulmuştur. Zira Yemen uçuşları istenilen hedeflerle gerçekleşemez. İkinci konu Arabistan'ın ateşkes anlaşmasını kabul etme sebebidir. Suudi koalisyonun Yemen'e karşı savaşı 26 Mart tarihinden itibaren 8. yılına girdi. Bu süre içerisinde ateşkes konusu defalarca gündeme geldi ve iki tarafça kabul edildi. Fakat Arabistan anlaşmaya uymayarak ilk günlerden itibaren onu ihlal etti. Nitekim yeniden sağlanan ateşkes Arabistan tarafından ihlal etti. Suudi saldırganlar cumartesi gecesi Yemen'in Saade eyaletinin Şeydar şehrinde topçu ve roket saldırıları düzenleyerek 3 sivili öldürdü.
Buna rağmen Riyad yönetiminin ilk sebepten dolayı ateşkes anlaşmasını kabul ettiği söylenebilir. Bir yandan kısa sürede bitmesi beklenen savaşın 8. yılına girmesi ve Riyad hükümetinin ağır masraflı bir bataklığa saplanması, diğer yandan da savaşın yıpratıcı savaşa dönüşerek Arabistan'a ağır darbelerin indirmesidir. Üçüncü konu ateşkesin hedefleridir. Birleşmiş Milletler ve Amerikanın Yemen özel temsilcisinin ara vurucu ile varılan ateşkes anlaşması Yemen savaşı boyunca şehirlerde zedelenen bu teşkilat ve Washington için bir nevi iade-i haysiyet sayılır. Savaşın geçici olarak durması ve kuşatmanın da kaldırılması tabii ki insani yardımların gönderilmesiyle sonuçlanırsa Yemen'de vahim insani durumun iyileşmesi bağlamında bir anlam, bir adım sayılır. Buna ilaveten birkaç gün önce Yemen ordusu ve halk komitelerinin de Afganistan'ın, affedersiniz Arabistan'ın Aramco petrol tesisleri gibi hayati tesislerine de düzenlediği füze ve İHA operasyonları da Arabistan'a milyar dolarlık mali hasara da sebep olmuştur. Bu saldırılar Yemenlilerin direnişi sürdürmek ve Suudi koalisyonuna karşı savaşta kararlı olduklarını gösteriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ilan ediyor diyor. Ülkesi felakete sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, bundan önce Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini ve Batı bloğuna dahil olmasını isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaş üzerinden yaklaşık bir ay geçerken Moskova ile barış sürecine katılmaya ve NATO'ya üyelik talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu duyurdu. Bu açıklama tabii ki çok dikkatle ve titizlikle çeşitli haber çevreleri tarafından takip edildi. Çünkü bu kadar ölüm ve yıkımdan sonra şimdi bu kararın alınması acaba doğru bir karar mı, yoksa aniden ve mecburi olarak söylenen bir açıklama ve ifade şeklinde mi gündeme geldi? Bunları bugünkü sohbetimizde konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde röportajımızda Giresun'un Üniversitesi Öğretmeniyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaç hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas hocam katıldığınız için. Zelenski Rusya'nın ateşkes koşulları arasında yer alan NATO üyeliği için önemli bir açıklama yaptı demin de ifade ettiğim üzere ve Rus askerlerinin geri çekilmesi, ateşkes sağlanması ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi koşuluyla ülkesinin NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söylerdi. Şimdi bu karar ve bu açıklama nasıl yorumlanmalı Abbas hocam? Şimdi Ukrayna halkı bir tür perişan oldular. Rusya'nın saldırıları yüzünden çeşitli felaketlere uğradılar. Özellikle mülteci durumuna bile düşenler çok fazladır sayısı. Şimdi bu kararı siz nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Vallahi açıkçası şunu söyleyeyim, ben normalde mesleklere çok saygım var. Bu Zelenski'nin de önceki mesleğine saygım var. Tiyatrocuydu, şovmendi. Ama şovmenlikle devlet yönetilmez. Devlet yönetmesi ciddi bir şeydir. Hala sen öyle jeopolitik bir konumda olan Rusya Federasyonu'nun dibinde eski Sovyet bir coğrafyasının başına gelmişsen ki bu açıkçası Yanukovic'den sonra 2014'ten sonra yani yapılan darbeden sonra ben çok fazla orada Batı'nın desteğiyle iktidara gelenler çok fazla da önemsemiyorum. Viktor Yanukovych oradan normal seçilmiş bir liderdi. Amerika yani NATO'da bir darbe yaptı. Yanukovych'in devrilmesinden sonra böyle işte ne dedim bir şovmen mi desek ya da ne bileyim birisi gelince iş başa geldi. Sonuç maalesef hem Ukrayna halkı açısından çok az oluyor hem bölgücü açısından. Şimdi başından beri şöyle düşünüyoruz. En basit şekilde dinleyicilerimiz anlaması için söylüyorum. Sovyetler Birliği 1991 yılında herhangi bir taraflardan da bir sebep var, yıkıldı. Sovyetler Birliği'nin zamanında yani o katı iki kutuplu sistem zamanında Küba'ya parantezinde altını çiziyorum. Sovyetler Birliği'nin yayılmasının karşısına NATO kurulmuştu. Batı İttifakı gibi bir ittifak kurmuştu. NATO, Atlantik İttifakı, Küba, Varşova Paktı'nın karşısındaydı bu iş. Hadi diyelim ki bunu kabul ettik ve 91 yılında Sovyetler Birliği ortadan kalktığında NATO Genel Kurulu toplanmalı diye de liderler. Bizim kurulma aşamamız, hedefimiz bitmiş, Sovyet yayılmazlığı yok. Biz NATO'yu kapatıyoruz. Ben bunu NATO'nun genel merkezine dile getirdim. Ta Brüksel'de ben bunu söyledim. Yani siz niye kendinizi çok da 2004-5 yılında bir konferansta söyledin? Ya siz hala niye, neyin peşindesiniz? Bırakın yani kapatmayı NATO'yu. Bu sefer NATO'yu daha da genişletmeye çalıştılar. 14 ülke daha çok kısa sürede sağ baştan Estonya, Letonya, Litvanya, daha Çekya, Slovakya, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, uyduruk bir Montenegro, Arnavutluk bile NATO'yu yapıldı. Haritaya gözle koyduğunuzda bakıyorsun ki tamamen Rusya Federasyonu çevrilmiştir. Tepetevrile her taraften NATO oraya gel gelişmiş. Tabii NATO yerleşince onun NATO bir yere gitti mi huzursuzluk, terör, şiddet, istikrarsızlık getirir. Bu şekilde geldiler oraya yerleştiler ve durmadılar. Bir ara işte şeyi üye yapmak istediler. Gürcistan'ı üye yapmak istediler. Yok Barış'ın ortaklık için ortak yere daldılar. Yani NATO durmadı. Bir yere duracak bir hali yok. Ve bu sefer hakikaten anlaşılıyor. Çünkü mesela söylediğimiz gibi NATO saldırgan, NATO yayılmadı bir örgüttür. Nitekim 91'den sonra 14 ülkeye üye yaparak kendisine bunu anlaşılmıştı. Böyle de işte hiçbir siyasi tecrübesi olmayan Zelenski gibi Batı'nın oynağına gelen, Batı'ya güvenen durdu NATO yerliğini falan gündeme getirdi. Haklı olarak Rusya Federasyonu da buna izin vermedi. Hiç kimse yanlı başında dibinde böyle bir devletin oluşmasına, Batı'nın uzantısı olan bir devlete oluşmasına izin vermez. Kaldı ki burada da başka bir daha da tehlike var. Bu 2014'ten beri ne Avrupa'daki neonazi, neofaşistler varsa hepsi gelip şeye yerleştiler. Ukrayna'ya yerleştiler ve şu anda görüyoruz da Azov Tugayları, başkaları orada bir sürü örgüt oluşturdular ve bunlar tabii ki doğrudan doğruya Sovyetler Birliği gibi bir ülke ki İkinci Dünya Savaşı'nda 26 milyon vatandaşını kaybetmiş tabunun neonazi gruplarında varlığını yine kendisi için tehlike hissetti ve sonuç buraya geldi. Ama bu kaderden sonra söylediğim gibi bu kadar ölümlenen bu kaderden sonra biz vazgeçtik. Niye o zaman bu oyuna girmiştin diye sorarlar sana. Böyle bir durum söz konusu.
Tahran Radyosu.
Şimdi hocam bu açıklama arkasında Amerika ve Batılıların da Ukrayna'ya karşı tutumunun da ne kadar etkili olup olmadığı da aslında konuşuluyor. Şimdi Rusya bu Ukrayna'ya saldırısı sırasında ne kadar Amerikalılar ve Batılılar tarafından kınanıp bir işgalci olarak nitelense de bununla birlikte Ukrayna'ya yardımları dokunmadı. Zelenski de defalarca bunu dile getirdi. Biz yalnız başımıza Rusya'yla savaşıyoruz diye. Şimdi yani bunların da etkisi var mı sizce? Amerika'nın siyasetleri sadece söylemde kalıp eylemde Ukrayna'ya hiçbir yardımda bulunmaması aslında Ukrayna'nın bu Batı bloğuna güvenmemenin bir nedeni olarak açılanıyor mu acaba?
Zaten şöyle bir şey, Batı'ya güvenmemek lazım. Batı asla seninle sona kadar destek olmaz, yarıda bırakır ve başından beri de Amerika ve diğerlerde söylediler biz Ukrayna için Rusya Federasyonu'na savaşa girmeyiz. Bu nedenle dolayı bunun önce dediğim gibi Gürcistan'da ve başka yerlerde göstermişti ki Batılılar bir Batılı askerinin burnunun kanası istemez kendi şeyler için, başka memleketler için. Bunu her yerde görmüşüz. Batı bir de bu çok böyle dünyada böyle yaygara tıkattılar işte Rusya saldırganlığı. Bunlar konuşanlara söylemek gerekiyor. Arkadaşlar siz Irak işgalinde neredeydiniz? Suriye işgalinde neredeydiniz? Yemen'de neredesiniz? Libya'da neredesiniz? Binlerce, yüz binlerce insan öldürüldü, aç kaldı, susuz kaldı, perişan oldu. Size bombalamaları Bağdat yerle bir edilirken ya da Libya'nın başkenti veya Suriye'ye bu kadar dünyanın bütün nerede tepsi varken saldırırken siz neredeydiniz? Böyle sistem standart olmaz. Bunun yanı sıra her zaman için böyle İslam dünyasına da söylemek gerekiyor. Bu Zelenski hükümeti yani 2014'ten sonra Siyonist rejiminin Filistinlilere karşı bütün saldırılarını desteklemiş bir devletten söz ediyoruz. Yani hakikaten ben bu özellikle İslam dünyasının kamuoyunun bu denli kültür empirizmi vasıtasıyla Batı'nın dümen suyuna girip burada yok Ukrayna ya Zelenski'nin yanında yorumlarına hiç anlam veremiyorum tabii ki açıkçası birçok insan var. Bilgi sahibi olmanın fikir sahibi oluyor. Burada maalesef bunun bir azı bir tecrübesi bizim.
Doğru. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
Sağ olun. Sevgili dinleyiciler bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Ukrayna'nın NATO'ya üyelikten vazgeçmesi ve Zelenski'nin bu konuyla ilgili açıklaması konser etrafında analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parsley.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda bu şana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran'ın basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İslami İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Muhsin Kerimi'nin İran Rusya ile ticarette milli para birimlerini kullanmaya sıcak baktığını açıklaması, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İran karşıtı kararnamesine tepki göstermesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti İnsan Hakları Bakanlığı yetkilisi Ali Deylemi, Birleşmiş Milletler'in Suudi Koalisyonu'nun Yemenli çocukları hedef almasına karşı hiçbir ciddi adım atmadığını belirtti. Deylemi açıklamasının devamında şöyle dedi. UNICEF ve çocuklarla ilgili kuruluşlar Birleşmiş Milletler'in imajını iyileştirmek için çalışıyor. Birleşmiş Milletler Yemen'deki politikalarını yeniden gözden geçirmelidir. Biz sonucu olmayan çözümleri kabul etmiyoruz. Genellikle bağış toplantılarında rakamlar açıklanıyor ve toplantı bittiğinde tüm bu eylemler ortadan kalkıyor. Bilindiği üzere Amerika destekli koalisyon başında yer alan Suudi Arabistan, istifa eden Yemen Cumhurbaşkanı'nı geri getirmeye çalıştığını iddia ederek 26 Mart 2015'te Yemen'e askeri saldırı başlattı ve bu ülkeye kara, hava ve deniz ablukası uyguladı. Bu saldırılarda Suudi Arabistan hiçbir hedefine ulaşamadı ve saldırıların on binlerce Yemenlinin öldürülmesi ve yaralanması, milyonlarca kişinin yerlerinden edilmesi, ülkenin altyapısının tahrip olması ve bu ülkede kıtlık ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasından başka bir sonucu olmadı. Geçtiğimiz günlerde çocuk ve kadın haklarını destekleyen Yemen'in İntisaf Örgütü, Suud Koalisyonu'nun saldırıları ve Yemen kuşatması sonucunda Yemenli çocukların içinde bulunduğu feci duruma ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda şu ifadeler yer aldı. İşgalci Suudi Amerikan Koalisyonu'nun Mart 2015'te Yemen'e karşı başlattığı saldırıdan Kasım 2021'e kadar 3825'ten fazla çocuk şehit oldu ve 4157 çocuk yaralandı. İşgalci koalisyonun saldırıları sonucunda sakat kalan çocuk sayısı da 5559'dur.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Çin'in Amerika Büyükelçiliği'nin bir bildiri yayımlayarak Pekin yönetiminin Tahran'ın yasal hakları ve çıkarlarına destek verdiğine vurgu yapması, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere saldırması gibi haberlere yer verilirken Cevahan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Kudüs internet sitesinin yayınladığı raporda işgalci Siyonist rejim askerlerinin Mart 2022 içinde saldırı ve ihlallerinin arttığına dikkat çekti. Rapora göre Kudüs'te Mart ayı içinde meydana gelen saldırılarda 4 Filistinli'nin şehit edildiği, 187'sinin gözaltına alındığı ve bunlardan 16'sının ev hapsine mahkum edildiği, 26 kişiye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verildiği, 3900 Yahudi yerleşimcinin de Mescid-i Aksa sahasına baskın düzenlediği belirtildi. Rapora göre işgal güçleri Mart ayı içinde farklı niteliklerde 5 tesisi yıktı. 2 Filistinli ise evlerini kendi elleriyle yıkmaya zorladı. İşgal rejimi Kudüs'te sürekli Filistinlilere baskı yapıp onları katlederken, tutularken, evlerini yıkıp göçe zorlarken, dünyanın değişik yerlerinden getirilen Yahudileri bu kutsal şehrin alanına yerleştirmek amacıyla yeni yerleşim birimleri inşa etmeye de devam ediyor.
Hemşeri gazetesinde Suriye'nin İdlib bölgesindeki Nusra cephesi teröristlerinin kimyasal silah kullanmak istediği yönünde bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi Nusra cephesi teröristlerinin İdlib bölgesindeki Eriha şehrini zehirli maddelerle donatılan füzeler ulaştırdığını belirtti. Sputnik'in haberine göre Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi başkan yardımcısı Oleg Zhurvalyov, basın brifinginde Nusra cephesi terör grubu unsurları İdlib bölgesinin Eriha şehrindeki mevkilerini zehirli maddelerle donatılan füzelerin gizli teslimatını organize ettiği yönünde istihbarat aldık ifadesini kullandı. Teröristlerin Avrupa ülkelerinden birinden gelen uzmanların rehberliğinde füzeleri zehirli maddelerle donattığını anlatan Zhurvalyov, elimizdeki bilgilere göre teröristler Suriye hükümet güçlerini sivil halka karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla provokasyon düzenlemeyi planlıyor dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde de dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketli ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ile 30 gün.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsız ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız özel programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programımız boyunca Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini birlikte gözden geçireceğiz ve şimdi programımızın bugünkü bölümünde Fatihatul Kitab Hamd suresine ele almak istiyoruz.
Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. İslam peygamberinin mucizesi olan bu kitap, ilahi yüce marifleri ve hikmetleri ve öğretileri içeren sonsuz bir hazinedir. Bu büyük mucize insanlar için hayat kanunları içeren bir kitaptır. Bu kanunlar alemin en üstün gücü Allah tarafından gönderilmiştir ve beşeri kanunlar gibi hiçbir şekilde zaman aşımına uğramaz.
Fatihatul Kitab, Yüce Allah'ın kelamının bu kitapta yer aldığı, bu kitabın başı ve başlangıcıdır. Hamd suresi, İslam peygamberine tam olarak nazil olan ilk suredir. Hamd suresi gerçi kısa bir suredir ama çok önemli anlamları içermektedir. Bu surenin önemi, ilahi önderler ondan Ümmül Kitab yani Kur'an-ı Kerim'in annesi şeklinde söz etmiştir. Bu sure, Kur'an-ı Kerim'in tüm namazlarında okuması vacip olan tek suredir ve her Müslüman her gün en az 10 kez bu sureyi kıraat eder.
Hamd suresi, Tevbe suresinin dışında Kur'an-ı Kerim'in tüm sureleri gibi Bismillahirrahmanirrahim ile başlar. Müslümanlar genellikle işlerinin başında bu ayeti tilavet ediyor veya içinden fısıldıyor. Her işi Allah'ın adıyla başlamak önemli bir anlam ifade eder. Bizler ne zaman bir işe Allah'ın adıyla başlayacak olursak, varlık aleminde ne varsa Allah'a ait olduğunu ve etki yapan her gücün ve eşyalarda ve işlerde ortaya çıkan her türlü gerçeğin ve özelliğin aslı ve kaynağı Allah olduğunu ifade etmiş oluruz. Bu noktayı daha iyi idrak edebilmek için şu örneği verebiliriz. Yüce Allah elektrik üreten bir fabrika gibidir. Öyle ki nerede bir ışık yanacak olursa enerjisini bu kaynaktan alır. Ve eğer bir an bile bu enerji kaynağı ile bağlantısı kopacak olursa o ışık söner.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin yani hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Bismillahirrahmanirrahim ayeti ve varlık aleminde ne varsa Allah'a ait olduğu beyan edildikten sonra sıra bizim bir insan olarak Allah Teala karşısında görevimizi beyan etmeye gelir. Bizim ilk görevimiz alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a hamd etmektir. Rab, malik olmak, yetki sahibi olmak ve talim ve terbiye etmek anlamına gelir. Allah Teala tüm alemin Rabbidir. Varlık aleminde tüm mahluklar, ister cansız eşya, ister bitki, ister hayvan ve ister insan olsun, her biri kendine özel alemi vardır. Yani cansız mahluklar, hayvanlar, bitkiler ve insanların her biri özel alemlere söz konusudur. Allah Teala ise tüm alemlerin Rabbidir. Yani tüm mahluklar kendi alemlerinde veya kendilerine özel yolda inisiyatifleri Allah'ın elindedir ve onları yetiştiren ve kemale erdiren zat Allah Teala'dır.
Tahran Radyosu.
İnsan Allah-u Teala'ya hamd ettikten sonra o Rahmandır ve Rahim'dir demekle Yüce Allah'ın iki rahmet sıfatı ile tüm alemleri yarattığını ve yönetimini kendi eline aldığını ve yetiştirdiğini itiraf eder. Ve insan Allah'a iman etmekle kendini hem ilahi geniş kapsamlı rahmeti ve hem has rahmetinden ebediyen ve daimi bir şekilde yararlanabileceği makama ulaşabilir.
Ham suresinin ilk üç ayeti yaratandan ve başlangıçtan söz ediyor. Sure 4. ayette ise maat meselesine de işaret ediyor ve şöyle buyurmakta: ceza gününün malikidir. Burada mebde ve maat meselelere yan yana gelmiş olmaları çok önemli bir noktadır. Zira maat ilkesine inanmadan mebde meselesine inanmak eksik olur. Eğer biri bir yorumun nereden başladığını bilse fakat bu yorumun nerede son bulduğunu bilmezse bilgisi faydasız olur. Gerçekten de alemlere yaratan Rahman ve Rahim Allah'ın bu dünya ve içinde var olan mahluklarına bir son belirlemedi ve herkesi belli bir hedefe doğru yönlendirmeden şaşkın ve başıboş bıraktığı kesinlikle düşünülemez. Malik sahip demektir. Her şey Allah'tan başlar ve sonunda da kıyamet günü ve maatta Allah'a döner. Allah Teala başta kıyamet günü olmak üzere her şeyin hakiki malikidir. Unutmamak gerekir ki Allah'ın malikliği bizim gibi bugün sahip olup yarın sahip olmadığımız malik olma durumuna benzemez.
İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yani Rabbimiz ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bu ayet ise insanlara hürriyet ve özgürlük dersi vermektedir. Eğer biz ancak Allah'a tapıyoruz diyorsak bunun anlamı ondan başkasına tapmadığımız demektir. Allah-u Teala'ya tapmayan birçok insan başka hiçbir güce veya kişiye tabi olmadıklarını iddia eder. Oysa bunlar aslında kendilerine tapar ve sınırsız şehvetleri ve isteklerine tabidir. Bu tür insanların kalbi her gün değişir ve bir halden başka bir hale yönelir.
Bu ayette Kur'an-ı Kerim ayrıca bizden bir tek Allah-u Teala'dan medet ummamızı istiyor. Hepimiz her güç sahibi gücünü Allah-u Teala'dan aldığını bilmeliyiz. Gerçi ateş yakar, su susuzluğu giderir, insanlar eve biner ve diğer şahıslar gibi sahip oldukları yetenekleriyle bize yardımcı olur. Fakat hepsinin gücünün esas kaynağı Allah-u Teala'dır.
Öte yandan Allah-u Teala'dan başkasına tapmadığımızı ve ondan başkasından da yardım talep etmediğimizi ilan ettikten sonra Hamd suresinin ilk ve tek duasında Yüce Allah'tan bizi doğru yola hidayete erdirmesini niyaz ediyoruz. Bu dua diğer tüm duaları kapsayacak kadar geniş kapsamlıdır. Ehdine sıratal mustakim. Yani bize doğru yolu göster.
Her insan yaşamında belli bir yolu izler ve amellere, düşüncelere ve sözlere ömrü boyunca aynı yolu ve yaşamına ışık tutar. Dolayısıyla herkesin yaşamı boyunca bir yolu vardır. Bu yolların tümü hayatın başında başlar ve insan bu yolu izler. Ancak şunu da bilmek gerekir ki tüm yollar doğru yol değildir ve birçok yol yanlış ve saptırıcı yoldur ve insanları yanlış yere götürür. Buna göre insanı hakiki ve ideal maksadına ulaştıran tek doğru yol bilinen ilahi doğru yoldur ve sonuçta Allah-u Teala katında noktalanır.
Doğru yol her türlü ifrat ve tefritten, müsamahadan ve aşırıya kaçmaktan uzaktır. Bu yol her düz çizgi gibi insani kemale ermek üzere en kısa yoldur. Peki ama bu yolda yer almak ve ondan sapmamak için ne yapmalıyız? Bu sorunun cevabı ilahi emirlere itaat etmek ve İslam peygamberinin buyurduğu ve vacip ilan ettiği ahkama uymaktır. Ancak bu şekilde doğru yoldan sapmamış oluruz.
Hamd suresinin son ayeti doğru yolu tefsir etmeye ve açıklamaya yöneliktir. Sıratal lazina al-amta aleyhem gayre mağzube aleyhem vela zalin. Yani kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, azaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil.
Kur'an-ı Kerim'de birçok kez ilahi nimetlerin anlamı ve Allah-u Teala'nın kimlerle nimet verdiği beyan edilmiştir. Yine bu kitapta kimlerin ilahi gazaba maruz kaldığı, kimlerin sapkınlardan olduğu ifade edilmiştir. Buna göre Hakk'a yüz çeviren, kafir ve müşrik olan ve batıl inançları üzerinde ısrarla duran ve yine başkalarının da hidayete erme yolunu kapatarak doğru yoldan saptıran ve sonuçta enbiyanın davetine karşı çıkanlar ilahi gazaba maruz kalan kesimdir. Bu arada inat etmeyen ama doğru yolu kaybederek yanlış yola sapan fakat birinci kesim kadar Hakk'a düşmanlık gütmeyenler ise sapmış olan kesimdir.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız özel programın ikinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları.
Muhterem dinleyiciler, Afganistan'a 20 yıllık işgalinin sonuçları isimli dizi sohbetimizin 4. bölümüyle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde Amerika'nın Afganistan'ı işgal etmesinin nedenlerini, nelere mal olduğunu ve nasıl bir durum ortaya çıkardığını ele almak istiyoruz.
Amerika'nın Afganistan'a 20 yıl boyunca 2001'den 2021 yılına kadar askeri müdahalesi ve işgali bu ülkenin güvenliği alanında çeşitli sonuçlara yol açtı. Onların en önemlileri Amerika ile Afganistan arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının kötü etkileri, askeri güvenlik güçlerinin zayıflaması ve Afgan ordusunun çökmesi, Afganistan'daki Taliban'ın nüfuzunun artması ve sonunda da Afganistan üzerinde Taliban'ın yeniden ortaya çıkması, Afganistan'da IŞİD'in oluşması ve IŞİD'den geri kalanların Suriye ve Irak'tan bu ülkeye geçişi, artan güvensizlik ve sivil ölüm sayısının artması, özellikle Şiilerin hedef alınması, artan insan ticareti ve artan Afgan mülteciler yer almaktadır. Halbuki 2001 yılında Amerika öncülüğündeki Batı koalisyonu Afganistan işgalinin başlamasıyla ülkede yeni polis, ordu ve güvenlik birimleri kurulması vaadinde bulunmuştu. Ancak Batı'nın bu alanda yatırım yapacağını duyurmasına rağmen Afgan ordusunda çeşitli sorunlar ortaya çıktı ve sonunda da çöküşle sonuçlandı.
Bu sorunlar arasında Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından seçilen polis stajyerleri konusu da vardı. Bu stajyerler Amerikalıların standart sınır dışı eğitim kurslarını geçiremedikleri nedeniyle eğitmenlerinden gerekli ve yeterli eğitim alamamış ve çoğu ilgili kursu tamamlamamıştır. Öte yandan eğitim ekipleriyle askeri ve güvenlik eğitiminde yer alan ülkelerin her birinin görüşleri arasında farklılıklar olduğu için bu alanda koordinasyon ortaya konulamamış. Aslında özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika'nın bu konudaki planlar arasında fikir birliği yoktu.
Avrupalılar yeterli donanıma ve eğitime sahip olmalarına rağmen polisin isyancılara karşı önemli bir araç olduğuna, aksi takdirde etkili bir güvenlik gücünün olmamasının hükümetin meşruiyeti üzerinde ciddi bir etkisi olacağına inanıyorlardı. Avrupalı yetkililer, Amerikalı meslektaşlarına Amerikalılar kontrol alanlarını terk eder etmez, polis birimlerinin yerel, yasa dışı silahlı gruplar ve uyuşturucu kaçakçıları veya onlara daha fazla ödeme yapan herhangi bir grup tarafından görevlendirileceği endişesini dile getirdi.
Polisin yanı sıra Afgan askeri ve güvenlik güçlerinin de birçok sorunu vardı. Polis departmanı gibi güvenlik kurumlarının karşılaştıkları sorunlardan biri de okuryazarlık seviyesinin düşük olmasıydı. Öte yandan etnik fikirlerin ve duyguların bu güçler üzerinde ön yargı oluşturması da sorunlara yol açmıştı. Ordu ve güvenlik güçleri Afgan milletinin birliğine, ulusal birliğine odaklanması yerine kendi kesimi ve etnik kökenine bağlılığı ön planda tuttu. Bu durum ister asker ister üst düzey askeri görevler olsun her seviyede birçok gücün savunma, saldırı, güvenlik ve istihbarat işlevlerini yerine getirmemesini engelledi. Amerika'da Doha Anlaşması'nı imzalayarak Afganistan hükümetine anlaşmaya uyması için baskı yapması amacıyla Afganistan hükümetine mali yardım sağlama taahhüdünü yerine getirmedi. Amerikan hükümetinin bu eylemi, Afgan hükümetinin Afgan ordusuna güvenlik güçlerine ve polise yaptığı ödemeyi azalttı ve memnuniyetsizlik seviyesini artırdı.
Tahran Radyosu.
Amerika, Doha Anlaşması'nı imzaladıktan sonra Afgan ordusunun kırılgan Afgan hükümetinin Amerika askerleri olmadan Taliban'a karşı koyamayacağına dair inancı, Taliban'ın yakında galip geleceği düşüncesi pekişti. Afganistan'da böyle bir düşüncenin oluşması ve yayılması, Afgan polisi, ordusu ve ulusal güvenlik güçleri içinde bölünmelere yol açtı ve morallerini artık Taliban'a karşı koyamayacakları noktaya kadar düşürdü.
Sonuçta Amerika'nın Afganistan'a askeri müdahalesi ülkeyi acı çeken insanlar için daha güvenli ve daha müreffeh bir toprak haline getirmekle kalmamış, aynı zamanda onlara ağır maddi ve insani zararlar dayatmıştır. Bu bağlamda sıradan insanlar, siviller ve Afgan güvenlik güçleri Amerika'nın müdahaleci politikalarının kurbanı olmuştur. Amerika ve İslam Koalisyonu güçleri Afganistan'a askeri müdahalede bulunarak milyonlarca Afgan'ın insani bir felaket uğramasına neden oldu. 20 yıllık işgal sırasında Amerikan güçleri ve müttefikleri tarafından yapılan hava saldırılarında birçok Afgan öldürüldü ve hayatı yok edildi.
Bir Amerika güvenlik kurumu tarafından yapılan bir araştırma, Amerika hava saldırılarında öldürülen Afgan sivillerin sayısının 2017'den Amerika'nın Afganistan'dan sorumsuzca çekildiğine kadar sürede %330 arttığını gösteriyor. Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu 2021 raporunda ISAF'ın 2001-2021 askeri müdahalesi sırasında silahlı isyancılar, aşırılık yanlıları ve teröristlerle yaptığı askeri çatışmalar sonucunda Afgan sivillerden 31.241'inin hayatını kaybetti ve 37.321 kişinin yaralandığı belirtilmektedir. Raporda sivil kayıplara ek olarak savaşta 66.000 Afgan ordusu ve polisinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.
Genel olarak Amerika'nın Afganistan'a yaptığı 20 yıllık askeri müdahale sırasında Afgan güvenlik güçleri arasındaki sayısız sorun işgalciler tarafından kasıtlı olarak ortaya çıkarıldı ve Afganistan için elverişsiz koşullar zemini böylece hazırlanmış oldu. Bu olumsuz koşullar Afganistan'ın güvenlik ve askeri güçlerinin çoğunu Taliban'la savaşmakta dahil olmamak üzere kendilerine verilen görevleri yerine getirmekte isteksiz hale getirdi. Sonuç olarak Amerika birlikleri Afganistan'dan çekilirken Afgan askeri ve güvenlik güçleri kendilerini desteksiz buldular. Bu yüzden ya Taliban'a teslim oldular ya da görevlerinden kaçtılar.
Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Amerika'nın Afganistan'a askeri müdahalesinin güvenlik üzerindeki etkileri hakkında şöyle bir değerlendirme ve açıklamada bulundu. IŞİD, bu ülkede Amerika ve NATO güçlenen Afganistan'daki varlığı sırasında ortaya çıktı. Amerikan birliklerinin varlığı Afganistan'daki terörizmin büyümesine katkıda bulundu ve uluslararası güçlerin varlığı ülke halkının durumunu daha iyi değil, daha da kötüleştirdi. Afgan halkı IŞİD'e ekipman ve silah taşıyan kimliği belirsiz uçakları bizzat gördü. Ülkedeki güvenlik durumunun Amerikalıların elinde olduğu düşünülürse bunu Amerika'dan başka hiçbir ülkenin yapamayacağı açıktır.
Değerli dinleyiciler, Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce parsuedi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri.
Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'min Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 30. hikmetli sözünde gaflete kapılmaktan sakınma zarureti bağlamında şöyle buyuruyor. Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür. O halde tövbe edin ve sakının. Allah-u Teala'nın özelliklerinden biri Settarul Uyub'dur. Settarul Uyub aslında Allah tarafından ayıplar ve kusurların örtülmesidir. Bunun ise iki faydası vardır. Birincisi kulun kişiliği ve saygınlığının korunmasıdır. İnsanlara kişilik kazandırmak onların günaha düşmelerini engelleyen faktörlerden biridir. Zira eğer bir kişi toplumda günah ve çirkinlikle tanınırsa artık günah işlemekten korkmaz ve çekinmez. Böylece kendini daha fazla günaha bulaştırır. Fakat günahının açıklanmadığı ve örtülü kaldığını görürse utanır ve onu tekrarlamaktan sakınır. İkinci faydası ise özgürlük ve irade ilkesinin settarlık ile korunmasıdır. Başka bir ifadeyle eğer birisi bir günah işlemekle rezil olsaydı artık utancından dolayı günah işlemezdi. Ve bu günahtan sakınmak ahlaki ilkeler ve İslami öğrenilerden dolayı değil rezil olmak korkusuyla olacaktı. Ve bunun ise hiçbir değeri yoktur.
Tahran Radyosu.
Allah-u Teala sahip olduğu engin rahmetiyle gizli olan günahları ifşa etmez. Böylece hem kulun haysiyeti korunmuş olur hem kulun gaflet uykusundan uyanarak Allah'a yönelmesi ve tövbe etmesine sebep olur. Bu yüzden Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 30. hikmetli sözünde tüm günahkarlara uyarıda bulunarak Allah'ın onların günahlarına karşı gösterdiği sabırdan gurura kapılmamalarını söyleyerek sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde ilahi lütuf ve inayetiyle övünmemek konusunda uyarıda bulunuyor. Zira bu nimet ilahi sünnetlerden olan istidraç olabilir. İstidraç İslam'a göre hakkı olmadığı halde ve kabiliyetsiz bir durumda olmasına rağmen bir kimsenin çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ya da Allah'a isyanının devam etmesidir. Bu hal üzere iken asi kul gitgide azaba yaklaştırılmaktadır. Tabii ki nimetlerin varlığı tek başına istidraç göstergesi değildir. Zira insanın bu nimetlere karşı tepkisi onun istidraca düşmesine sebep olup olmadığını gösterecektir. Başka bir ifadeyle eğer insan Allah'a karşı şükretmek yerine küfre dalıp çirkin amellerine devam ederse ve nimetler de olduğu gibi artmaya devam ederse okul istidraca düşmüştür. Zira Allah-u Teala onu affetmek ve bağışlamaya layık görmüyor ve kendi haline bırakmıştır. Ta ki günah yükü ağırlaşsın ve o zaman onu şiddetle cezalandır. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözü bize bir ders olabilir. Böylece başkalarının hata ve kusurlarını örtelim ve onların günahlarını öğrendiğimizde hemen onu aşağı vurmayalım. Haysiyetini yok etmeyelim. Ona kendini düzeltmek, hatasından dönerek tövbe etmesine izin verelim. Böylece kendimizi Allah'ın özelliklerinden olan Settarul Uyub sıfatına yaklaştıralım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.